Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. This is our second section of our seminar for our third year. And we are very happy to welcome Mr. Fayaz Soubey. Unfortunately, there was a little problem on the announcement with the title. The title that you are going to have on the PowerPoint is the right one. It means that he is going to talk today on techniques, organization of underwater excavation. This is the right title. And Mr. Soubey is a underwater archaeologist who participated in the Institute of Nautical Archaeology excavations since 1978 until 2009, and from 2010 to 2009 he worked at the Institute of Nautical Archaeology in Bodrum as a marine operations director, and at the same time he was captain of the research vessel Virazon and of the submersible Caroline. So it's someone that brings to our seminar the practice of underwater archaeology. Last year we had on this seminar a different approach with theoretical yes. approaches from shipbuilding, from nautical archaeology, and we sought Professor Gunsenin, which is a co-organizer of this seminar, and myself, that it would be interesting to have a different approach of someone dealing with the practice of nautical archaeology and with techniques of nautical archaeology. So Professor Gunsenin is going to tell a few words also on a deeper approach of Mr. Soubey's work, and afterwards we will proceed to the lecture with the letting us, let's say, about 20 minutes or even half an hour for our discussion. And we will be able, we hope so, to translate and to move from the three languages, from Turkish to French and to English, according the questions of the assistants. So please, Nergis, thank you very much.
Thank you very much, Dejan Lira, for your
presence.
I think we have only one francophone.
Two, with the director of this institution that we welcome.
Complete anglophone.
Professor Perus.
As a French man.
Turcophone.
But two, yes.
Ben özellikle teşekkür ederim Dejenera'ya. Konferansın Türkçe olmasını rica ettim. Sevgili öğrencilerim de geleceğini tahmin ederek beni kırmamışlar, sağ olsunlar. Ayrıca gördüğüm kadarıyla bütün misafirlerimiz Türk. O yüzden seminerin Türkçe olmasında hiçbir sorun yok. Mais je me tiens des questions à la fin, je suis à disposition pour la traduction. Dejenera Hanım bir giriş yaptı ama ben Türkçesini de belki daha geniş olarak anlatabilirim ama daha kısa tutayım Feyyaz'cığım. Bu bize
sorun yok.
Şu anki tabirimizde bir kardo kanka falan deniyor hani, değil mi? Feyyaz Bey benim kardom ve kankamdır. Çok eski meslektaşım hem de çok sevdiğim bir dostumdur ve uzun yıllar bu konuda beraber çalıştık. Sağ olsun beni kırmadı. İkinci yılımızın bu ikinci seminerine katıldı. Birçoğunuzun da zaten çok yakından bildiği bir konu sualtı kazı araştırma teknikleri. Kendisi sualtı kazılarına 79 beraber 78. başladık zaten. Sen 78 doğru, ben 79, yani çok uzun yıllardır bu işin içinde olan bir kişi. Ve de kazıların özellikle organizasyonunda çok önemli, çok değerli emeği geçmiş olan bir arkadaşımız. Arkeolog olmasının yanı sıra bu mekanik konularda da duyarlı olduğu için bütün teknelerin yürütülmesinden, bütün kazı ekipmanlarının gözden geçirilmesinden, kazı lojistiğinin kurulmasından, ayrıca da arkeoloji bilgisini kullanarak sualtı kazılarında iyi bir arkeolog olarak çalışmasına kadar göreceksiniz zaten detaylı olarak kendisini anlatacak. Çok uzun yıllar Türkiye'deki kazılarda, Amerikalıların özellikle yürüttüğü kazılarda çalışmıştı. Bir de benim kazıma gelmedi Şamaltıklı'nın kazısına Marmara Adası'nda. Onun haricinde bütün kazıları tanır.
Onun için biraz malzeme yardımında bulundu.
İlk kısımda İngilizce altyazılarıyla yazdık yabancı misafirlerimiz de olabilir diye. Bir sunum yapacak bize. Daha sonra gözden geçirdik. Çok güzel videoları vardı. Fazla değil, bir 10-12 dakikalıkta anlattıklarına bir bizim tabirimizde cila olabilecek su altında bir kazı nasıl yapılır, onun da kısa bir videosunu göreceğiz. Daha sonra sorularınız olursa, soru cevap kısmına kalmak isterseniz de gerek Feyyaz Bey, gerekirse ben de cevaplamaktan mutluluk duyarız. Bunda İngilizce ve Türkçe olarak kendisinin anlatacaklarını biz bastırdık. Almak isteyenler olursa da lütfen buyursun. Non, ça y est, parce que je les ai déjà donné en turc, on l'a déjà donné en anglais, si jamais il y a d'autres qui viennent.
Il y a d'autres qui viennent,
d'accord, ok. Eklememi istediğiniz bir şey var mı Feyyaz Bey?
Ok,
buyurun.
Böylesine gösterişli bir tanıtımdan sonra ben şimdi nasıl söyleyeceğim başlayacağımı pek bilemiyorum ama hem Fransız Araştırma Enstitüsü'ne hem de Nergis Hoca Hanım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bana bu imkanı verdikleri için. Sualtı arkeolojisini anlatırken süngercilerden bahsetmeden geçmek olmaz. Çünkü 1960'lı yılların başında bir Amerikalı gazeteciye süngercilerin gösterdiği bir batık sayesinde ilk bilimsel sualtı kazısı Türkiye'de Gelidonya burnunda başlıyor. Bu gördüğümüz fotoğrafta o kazıya başlayıp bugün de arkeolojinin büyük babası tabir ettiğimiz George Bass ve Larry Jolin arkadaşının imkansızlıklar içinde yaptıkları bir kazıyı gösteriyor. Sünger dalgıçlarından biraz bahsedecek olursak, onlar Türkiye'nin bütün sahillerinde dalış yapmışlar ve gördükleri bütün antik ve modern batıkları bize yerlerini göstermişlerdir. 60'lı yıllarda skafander denilen forma tabir ettiğimiz başlıklarla dalmışlar. Ortadaki resimde görüyorsunuz bu skafenderi hava pompalayan ve elle yani insan gücüyle pompalaması sağlanan bir kompresör var. Daha sonraki yıllarda iki Türk sualtı dalgıcının, Baskın Tosun kardeş arkadaşların buldukları nargile sistemine geçmişler. Tabii ki sünger toplarken bir yandan da akşam yemeği için gördükleri balıkları vurmayı ihmal etmemişler. Ortada gördüğünüz kompresör gene aynı kompresörün bizim Türk usulüyle modernize edilmiş hali. Bir kasnağı elle çevrilecek tipte bırakmışlar. Diğer kasnağını gördüğünüz gibi motordan kayış vasıtasıyla güç alıp çevirecek şekilde kullanmaya devam etmişler. Hasat sonunda da gelip sahilde süngerlerini yeniden ıslatıp kurutmuşlar ve pazarlamışlar. Bunlar bizlere batıkları gösterirlerken ya testi tarlası veyahut da eğer ismini öğrendilerse amfora tarlası, amfora yığını veyahut da Uluburun batığını gösteren süngerci arkadaşın tabiriyle kulaklı bisküvitler gördüm suyun altında diyerekten bize ulaştırmışlardır. Bazı batıkları bize gösteren dalgıçlar, bunlardan bazıları bugün hayatta değil, kendilerini saygıyla anıyoruz. Gelidonya batığını Kaptan Kemal Aras göstermiştir. Şeytan Deresi batığını Cumhur İlik göstermiştir. Kendisi hala hayatta. Yasıada batıklarını İbrahim Günyel göstermiştir. Fakat kitaplarda baktığınız zaman bunun da Kemal Aras tarafından gösterilmiş olduğunu yazarlar. Fakat ben Cumhuriyet'in kendisiyle de tanışırım. O Kemal Aras'ın teknesinde dalgıç olarak çalışırken dalıştan çıktıktan sonra burada böyle böyle yığın halinde testiler var dediği için Onları sonradan yazan yazarlar Kemal Aras'a ithaf etmişler. Yassıada batıklarını İbrahim Günyel, Serçe Limanı ve Bozburun batıklarını Mehmet Aşkın, Uluburun batığını Mehmet Çakır, Tektaş batığını da her ne kadar başka birisi ben buldum dediyse de süngerci, eski süngerci Atalay Aldemir göstermiştir. Şimdi tabii ki biz bu süngercilerin teknelerini gerekirse oturdukları kış kahvehanelerini ziyaret edip onlardan bu bilgileri gerek küçük kağıtlara gerek bizim hazırladığımız formlara not ederek yerlerini sonradan dalıp bulmak üzere kayıt altına aldık. Ama bazılarını bulabildik, bazılarını bulamadık. Mesela Marmaris Arap Adası yakınında Demeter heykelinin bulunmuş olduğu batığı defalarca araştırma planlayarak gidip aramamıza rağmen bulamadık. Bir kazı yapabilmek için bakanlıklardan müsaade alınması gerekiyor. Başlangıçta 60'lı 70'li yıllarda kazı müsaadesini Kültür Bakanlığı kendi bünyesinde araştırmacı olan doktora unvanına sahip kişilere veriyorlarmış. Fakat 80'li yıllardan sonra bu araştırma veyahut da kazı müsaadesini almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütün bakanlıklara sorup da vermeye başlamış. Son yıllarda müracaatı yapan kişinin illaki doçent olmasını istiyorlar. Onun arkasından da 5 yıllık kazılara katılmış olma referansını arıyorlar. Bunları yerine getiren kişilere bir de 5 kişilik tecrübeli profesörlerden oluşan bir heyetin olur vermesini istiyorlar. Kazı hazırlıklarına gelince biraz da onlardan bahsedelim. Bizim kazılarda yardımcımız, elimiz, ayağımız olarak kullandığımız bazı tekneler var. Bunlardan Barç adı altında kullandığımız tekne, Gelidonya Burnu kazısında Lütfü Celil ve Mandarinci diye iki tane sünger teknesi kullanılmış. Bu sünger teknelerinin güvertelerinde çok az hareket alanı olduğu için ve tabii ki 1960'lı yıllardaki makina sistemlerinden dolayı iki tekneden bir tanesi sürekli tamirdeymiş. Bakmışlar ki bu şekilde yürümesi çok zor bu işin. Gidip İzmir'den bir tane barç satın almışlar. Bu barç 1978 senesine kadar yapılan kazılarda hizmet etti. Ben de gençlik yıllarımda bu barçta görevli olarak çalıştım, dalış yaptım. 78 yılında Bozburun limanında demirliyken battı ve o kış Bozburun halkının sobalarında yakacak bütün odun ihtiyacını karşıladı. Bundan sonraki teknemiz hala şu anda benden sonra kullanılmaya devam ediyor ama şu anda kazı ve araştırma yok Türkiye'de. Onun için marinada yatıyor. Virazon isimli tekne 20 metre boyunda 1953 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından yaptırılmış ve 10 yıl kullandıktan sonra deplasman dışına çıkmış ve Profesör George Bass bunu 1 dolar karşılığında satın almış. Amerika'dan bir geminin üstüne koymuşlar, göndermişler Türkiye'ye. Virazon İzmir limanına gelmiş fakat o zaman İzmir limanında Virazon'u güverteden alıp denize koyacak kadar güçlü vinçler yok. Bu defa gemi Atina'ya dönmüş. Atina'da alıp bunu denize koymuşlar. Yunanlı bir ekip de getirmiş. 1979 yılına kadar biraz su altı kazılarında, biraz da İzmir NATO askerlerinin hafta sonu tatillerinde kullanılmak üzere hizmet vermiş. 1979 yılında tekrar enstitü almış ve sadece kendi bünyesinde kullanacak şekilde içine bir basınç odası koymuş. 12 kişilik yatacak yer, bir mutfak. Eskiden tabii ki filmle su altı fotoğrafları çekilirdi. Bir karanlık oda vardı. Artık ona ihtiyaç kalmadığı için o söküldü üstünden. Sonradan işte biraz daha modernleştirdik. Tatlı su üreten, tuzlu sudan tatlı su üreten makineler koyduk. İşte daha büyük kompresörler yerleştirdik. Tam otomatik çamaşır makinesi koyduk. Bu çok önemli bir şey denizde uzun süre çalışanlar için. Hala kullanılabilir vaziyette. Bundan sonra bir de şurada gördüğümüz katamaran teknemiz var. Bu da ismi Millavanda. 2000 yılında kullandığımız iki kişilik denizaltının destek teknesi olarak inşa edildi. Ve enstitü tarafından tamamen dizayn ve inşa edildi. Arkasındaki platform sayesinde denizaltıyı suya koyup kaldırmada kullanılıyor. Sağ tarafta gördüğümüz sarı denizaltı enstitünün kendi malı olan ve 10 yıl kadar çok güzel, verimli bir şekilde çalışan Karolin isimli denizaltı. Bir zamanlar bu konuda bayağı bir dedikodu oldu. Çünkü bizim enstitümüzün sponsorları arasında ve mütevelli heyetinde Mustafa Koç Bey de var. Mustafa Koç Bey'in eşinin ismi Karolin'in olduğundan bize hep niye Mustafa Koç'un ismini koydunuz, o mu aldı size bunu filan dediler. Halbuki bunu alan başka bir araştırma enstitünün başındaki 81 yaşında Malcolm Wiener Bey'in eşinin ismi de Karolin'di. O bize bunu alıyorum sizin için ama ismi Karolin olacak dedi. O yüzden. Karolin bugün 60 metre derinlikte akıntı durumuna göre 4 ile 6 saat arasında herhangi bir kaza veyahut da vurgun hastalığına vuku bulmadan dalıp araştırma yapabilen bir sualtı gereci. Tabii ki bunun haricinde enstitünün değişik zamanlarda kullandığı değişik kiralık araçlar da var. Sağ tarafta gördüğünüz beyaz denizaltı bir Fransız dalış malzemesi üreten firmanın sahibinin sadece hobilerini yerine getirmek için Henry Deluz bu beyefendi. Onun denizaltısı işte birkaç defa onunla da dalıp araştırma yapılmıştı. Küçük teknelerimiz olmuştur. Onlar her zaman değişmiştir, kırılmıştır. İşte fırtınada arkamızda çekerken kopup gidip kayalarda parçalanmıştır. Onun için değişik zamanlarda gerek şişme bot olarak, gerek alüminyum, gerek polyester olarak değişik tekneler kullanılmıştır. Basınç odalarımız var. Gördüğünüz basınç odası artık enstitünün bahçesinde dekorasyon olarak kullanılıyor. Onu boyadık, parlattık. Hatıra olarak da oraya koyduk. Zamanında Yassıada kazılarında vuku bulan bir vurgunun ilk tedavisi yapılmış ve sonra dalgıç İstanbul'a Çubuklu'ya gönderilmiş. Ama gördüğümüz basınç odası, bu da 60'lı yıllarda imal edilmiş. Amerika'dan gelip 79 senesinde Virazon içine konulan bir basınç odası. 2008 yılında İzmir Gemi Mühendisleri Odası'na müracaat ettik. Oradan geldiler. Şimdiki moda ismiyle TÜV testinden geçti ve hala kullanıma hazır vaziyette orada bulunmakta. Burada gördüğümüz arkadaşlarımızdan Donald Frey bu fotoğrafların çoğunu suyun altında, suyun üstünde çekmiş. Kendisi aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak çalışırken sadece su altına karşı olan aşkından dolayı Boğaziçi Üniversitesi'ni terk edip enstitüde gelip çalışmaya başlamış. Şu anda 72 yaşında Bodrum'da oturuyor. Hala görüşüyoruz. Burada gördüğünüz bu Henry Deluxe'un denizaltısıyla o tek kişilik bir denizaltıydı. Dalış yapıp gemi taşı denilen yerde Zenci Çocuk heykelinin batığına bir ziyaret yapan arkadaşımız Cemal Pulak. Şu anda kendisi Texas A&M Üniversitesi'nde ders vermeye devam ediyor. Gelelim kazıya gitmeden önce yapılan hazırlıklara. Deniz araçları ve seyir malzemeleri, kamp malzemeleri ve dalış malzemeleri olmak üzere 3 başlıkta toplayabiliriz bunları. Gördüğünüz gibi çekek yerine park edilen teknenin içindeki bütün malzeme rutubete maruz kalmasın diye boşaltılıp bizim depolarımıza getiriliyor. Bu arada orada kamp yerinde kullandığımız mutfak malzemelerinin hemen bakımları yapılıp onlar koruyucu malzemelerle kaplanıp depolara konuluyor. Su yapıcı iki tane makinamız var. İşte 5-6 tane jeneratörümüz var. Onlar kış bakımları yapılıp önümüzdeki yaz tekrar kullanılmak üzere depolanıyor. Bütün bu bakımları İNA'nın devamlı personeli olup da teknelerde görev yapan arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Bunların hepsi hazırlandıktan sonra geliyor sıra dalış malzemeleriyle kompresörlerin bakımına. Çünkü siz istediğiniz kadar iyi tekneye sahip olun, istediğiniz kadar modern cihazlara sahip olun. Eğer dalış kompresörünüz tüplerinize hava basmıyorsa, ağzınıza kuş tutsanız o araştırmayı yapmanız mümkün olmaz. O yüzden kompresörler su makineleri kadar önemli aletlerimizdir. Onların bir kış boyunca bakımları yapılır. Regülatörlerimiz en ufak parçasına kadar sökülüp, temizlenip tekrardan birleştirilir. Bunların üreten firmalar tarafından bize test aletleri verilmiştir. Onlarla test yapılır. Tüplerimizi her yıl gözle bakım ve yıkama yaparız. 5 yılda bir de hidrostatik testten geçirtiriz. Geldik kamp hazırlığına. Kamp yerine taşınacak malzemeler. Bunlar kimi zaman deniz yoluyla, kimi zaman tekneyle taşınır. Ondan sonra kampın inşasına geçilir. Burada kampın inşası arasında Nergis Hoca Hanım'ın da zamanında kaldığı bir kamp yerinden. Taşınma esnasında görüyorsunuz virazonun güvertesi, kutular, kasalar, ahşaplar, her şey yüklü. Ama her şeyi de virazonla kamp yerine kadar götüremiyoruz. Diğer iki resimde gördüğünüz gibi bir eski jeneratör ve kol gücüyle taşınan birçok malzememiz oluyor. Kazı yerinin en eğlenceli kısımlarından bir tanesi de kampı inşa etmek. Kampta neler bulunuyor? İşte kızlar yatakhanesi, erkekler yatakhanesi, mutfak, yemekhane. Eskiden karanlık odada yapıyorduk. Artık ona gerek kalmadı. Muhakkak ve muhakkak ayrı bir yatacak bungalov veyahut küçük bir oda bakanlık temsilcisi olarak görev yapan kişiye ayrılıyor. Ve eğer gerekiyorsa dalış platformu da inşa ediliyor. Burada değişik yerlerde kurulmuş olan kamplardan örnekler görüyorsunuz. Bazı yerlerde çadır kurulmuş. Fakat dikkat ederseniz şurada küçük bir açık hava yatağı var. Çadırın içi çok sıcak olduğu için orada kalan kişi dışarıda yatmış. Bazı arkadaşlar ailelerini de yanlarında getiriyorlar çocuklarıyla beraber. Şimdi tabii bunlar da artık 25-30 yaşlarında genç kızlar ama o zaman bebektiler. Gene bir kazı yerini görüyorsunuz. Zaman zaman tekne demirleyip de dalış yapacak imkanımız olmuyor. Oralara da dalış platformları inşa ediyoruz. Bu da bizim Bozburun kazımızdaki dalış platformundan bir fotoğraf. Bugüne kadar yapılan kazılarda en lüks kamp Bozburun kazısında yapıldı. Gördüğünüz gibi dümdüz bir tarla, hiç kayalık falan yok. Neredeyse herkese ayrı ayrı bungalovlar yapıldı. Veyahut 2 kişi, 3 kişi aynı bungalovlarda kalıyorlar. Bu tarlanın sahibi olan kişiden tarla 25 yıllığına $150 verilerek kiralandı. Selimiye köyüne, Marmaris yakındaki Selimiye köyüne yürüme mesafesinde olup yani akşam işte kazının stresini, yorgunluğunu atmak için oradaki kafe ve restoranları da ziyaret etme imkanı sağlayan bir mesafe. Belki de bu yüzden her kazı 2-3 yıl sürerken buradaki kazı 4 yıl sürdü. Geldik kazı öncesinde yaptıklarımıza. Şimdi daha önceki yıllarda olmayan bazı görevleri ben kazı ekibinde ücretli olarak çalışmaya başladıktan sonra değiştirdim. En önce çalışan yabancıların Türkiye'de çalışma ve oturma müsaadesi alması gerekiyor. Bu işi ben üstlendim. Onların pasaportlarını topladım, formlarını doldurttum. Gidip Emniyet Müdürlüğü'nden onlara vize başvurusunda bulundum. Müsaadeler 15 gün içinde ikametgah belgesine dönüştü ve böylece de kazılarda yasal olarak çalışma hakkı kazandılar. Kazı müsaadesi ilk yıllarda hep gecikiyor. Çünkü bakanların hepsi tek tek imzalaması gerekiyor kazı müsaadesini. Fakat sonraki yıllarda Kültür Bakanlığı hazır olan kazı müsaadesine yenileme yapıyor. Kazı müsaadesi geldikten sonra bunun fotokopilerini çekiyoruz. İşte kazı yaptığımız yer valilik ise valiye, işte bir belde ise kaymakamına, köy ise muhtarına gidip biz geldik. Bu kazı başkanımız, bu bakanlık temsilcimiz, bu da bizim kazıdan müsaademizin bir kopyası deyip ziyaretlerde bulunduk. Hatta son Kızılburun kazısı yaptığımız zaman ziyaret için gittiğimiz Urla Kaymakamı her sene bize aynı türde bir karşılama yaptı. İşte yanında ziyaret ederken biz başka misafirleri de bulunuyordu. Onlara işte ben bu Amerikalıların İngilizcesini anlamıyorum, ben İngiliz İngilizcesi konuşuyorum deyip ondan sonra bize konuşmayı tercüme ettirtiyordu. Şimdi kim bilir nereye vali yardımcısı oldu, kulakları çınlasın, hep onu saygıyla anıyoruz. Bu ziyaretleri yaparken kimi zaman kaymakamı olmuyor, işte masasına müsaadeyi bırakıp gidiyoruz. Yahut muhtar olmuyor, yanındaki berbere bırakıp gidiyoruz ama sahil güvenlik komutanı ile jandarma komutanını muhakkak ziyaret ediyoruz. Çünkü sahil güvenlik komutanlığı Ankara'dan bize müsaadeyi vermiş olsa bile kendisi gidip o bizim çalıştığımız bölgedeki sahil güvenlik teknesine ben bunlara müsaade ettim, bunlar çalışacaklar, haberiniz olsun diye bildirmiyor. Kendi sistemini kontrol etmiş oluyor. Biz gidiyoruz denizin ortasında, sahil güvenlik geliyor, bir dakika dalamazsınız çıkamazsınız filan. Böyle problemler olmasın diye gidiyoruz. Komutan diyoruz, biz filanca kişileriz. İşte profesör, işte bakanlık temsilcisi, bu da bizim kazı müsaademiz, biz de şuradayız, bunlar da bizim telefon numaralarımız. Ararsan, ziyarete gelirsen bekleriz, çayımız var, kahvemiz var filan. Bunu yapmadığınız zaman yörede biliyorsunuz Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin transfer noktaları bunlar. Siz tam kahvaltı ederken bir tekne geliyor. İçinde 25 tane işte Afrika'dan gelmiş mülteci bizim kampa gelmeye çalışıyorlar. Geldikleri zaman problem çıkacak filan. Biz hemen telefonla sahil güvenliğe haber veriyoruz. Sahil güvenlik bunları başlarına bir kaza gelmeden gelip limana götürüyor. Kazı yerinde en önemli konulardan bir tanesi yemek pişirecek bir ahçı bulmak. Gerçekten ahçı konusu enstitünün 60'lı yıllardan bugüne kadar yaptığı kazılarda her zaman yaşadığı problem. Çok kısa süre için ahçı arıyorsunuz, iyi bir ahçı arıyorsunuz, ahçının yardımcısı yok, tek başına çalışması gerekiyor. Maalesef böyle meşhur bir ahçı bulamadık ama bugüne kadar yaptığımız kazılarda bulduğumuz ahçılardan iki tanesi kazı yerinde rahatsızlanıp sonradan da vefat etti. Yani ona göre tehlikeli bir iş. Şimdi kazıda diğer önemli konulardan bir tanesi de kazı için alışveriş yapılacak yerleri hazırda bulundurmak. Bunlar işte çok fazla tabii akaryakıt kullanılıyor. En yakın benzin istasyonu neresidir onu tespit ediyorsunuz. Ondan sonra o yörenin pazarı ne gün kuruluyor? İşte hesaplı yiyecek malzemesi almak için onu tespit ediyorsunuz. Fakat ne alaka var diyeceksiniz. Çok büyük alakası var. O yöredeki en iyi nalburu bulmanız lazım. O yöredeki en iyi marangozu ve ahşap satan adamı bulmanız lazım. Çünkü kazıda en çok kullanılan malzemeleri onlardan satın alıyorsunuz. Haftada bir gün izin oluyor. Bu haftada bir gün izini kazıya gelen yabancı öğrencilerin değerlendirmesi için onlara imkan yaratmanız gerekiyor. Yani ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki işte kazı burası, en yakın yer Kuşadası. Hafta sonları bir gün izinli olarak Kuşadası'na gidebilirsiniz. Oradaki bankalardan banka işlemlerinizi yaparsınız. Yanında işte Efesos var, Meyremana var, orayı gezersiniz gibi. Diğer kampta kalanların ihtiyaçlarını da dışarı çıkan arkadaşları karşılıyorlar. Yani hiç kimse mağdur olmuyor. Kazı gittiğiniz yere dalış teknesinin, dalış platformunun sabitlenmesiyle başlıyor. Gittiniz, dalış platformu için 3-4 yerden suyun altına bağladığınız zincirlerle, halatlarla tam batığın üstüne gelecek şekilde platformu sabitlediniz. Bu platformun sabitlenmesinden sonra suyun altına inmesi gereken bazı yardımcı aletlerimiz var. İşte en meşhur kullandığımız, Nergis Hoca ile de tanışmamıza vesile olan telefon kulübesi.
Bir esprisi vardır da öğrencilere anlatırım sonra.
Tamam. Şurada gördüğümüz airliftler var. Bunlar suyun altında kazı yaparken en büyük yardımcılarımız. Bunların haricinde işte şerit metre, şakül, sualtı kameraları, eskiden bunlar içine film konulan tipte kameralardı. Şimdi hepsi dijital kameraya döndü. Bu batığın planını çıkarmakta kullandığımız data kuleleri var. Bunlar nedir? Biz suyun altında fotomodler bilgisayar programıyla fotogrametri kullanıyoruz. Bunların hepsinin fotoğraf çekilirken bir veyahut iki tane bu data kulelerinden görmesini sağlıyoruz. Bu data kulelerini suyun altına yerleştirdikten sonra aralarındaki mesafeleri milimetrik olarak ölçüyoruz. Dalış bilgisayarıyla su yüzeyine olan derinliklerini de santimetre hatasıyla diyeyim bilgisayara giriyoruz. Çektiğiniz fotoğrafta bir iki tane data kulesi gözüküyorsa o batığın planını sıfır hatayla bilgisayar plana işliyor. Yani diyelim ki bir amfora buldunuz, fotoğrafını çektiniz, yukarıya çıkarttınız. Onu bilgisayara işlediğiniz zaman sıfır hatayla işlenmiş oluyor. Sıkça kullanılan diğer aletlerin arasında gördüğümüz gibi pnömatik aletler var. Mesela bu batıkta büyük mermer tamburlar vardı. Şurada resim büyüyünce renkler biraz değişiyor ama herhalde belli oluyor değil mi? Ondan sonra suyun altındaki bulunan tarihi eserleri taşımak için değişik büyüklüklerde balonlar, o balonları birbirine bağlayan kayışlar, zincirler. Bunların hepsi bizim yardımcı aletlerimiz. Biz bu işleri yaparken tabii ki suyun altında kalabilme süremiz çok kısıtlı. Son çalıştığımız batıkta dalışlarımız 20 dakikayla sabitleniyordu. Sabahtan 20 dakika, öğleden sonra 20 dakika. Her bir dalgıcın suyun altında kalma süresi gün içinde 40 dakika. Oldu ki sonradan bir şey bulundu. Hemen kazı başkanı olan kişi veyahut da bakanlık temsilcisi olan kişi denizaltı ile inip dalgıçların çalışmalarını denizaltının içinden herhangi bir kaza vuku bulmadan izleyebiliyorlardı. Kazı esnası boyunca düzenli olarak kontroller yapılması gerekiyor. Bu kontrollerin başında da bizim tüplerimizi doldurduğumuz kompresörler geliyor. Bunların yağ filtrelerini ve hava filtrelerini, yağlarını tuttuğumuz listelerle çalışma saatleri sonucunda değiştiriyoruz. Kampta ve Virazon'da bulunan su yapma makineleri ikinci derecede önemli. Biliyorsunuz susuz hayat olmuyor. Yani ne yapabilirsiniz? Taşıyarak su getirirsiniz ama o su yapma makinesinin üretmiş olduğu su hiçbir zaman içilecek lezzette bir su olmuyor. Fakat kullandığınız zaman içinde herhangi kireç veyahut başka kimyasallar olmadığı için çok temiz bir su. Yıkandığınız zaman filan saçınıza kesinlikle herhangi bir saç kremi filan kullanmanız gerekmiyor. Jeneratörler var. Jeneratörlerimiz yakıt ve yağ kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Tabii ki her yerde olduğu gibi böylesine yaşam şartlarının kısıtlı olduğu bölgelerde hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Bu hijyene dikkat ederken bölgedeki doğal hayatı da koruma gerekiyor. Yani bizim kazılarda masaların üstünde sabahleyin kalktığınızda fareler geçse bile o fareler öldürülmez. Çünkü onlar kardeş, sevecen farelerdir. Onlar sadece gelip bizim besinlerimizi yemesin diye her bir besin için ayrı plastik kutu alınır. Plastik kutular plastik kutuların içine konur. Öyle saklanır. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın, fareler sizin plastik kutularınızı da kemirirler. Evet, yabancılar biliyorsunuz bu tür hayvanlara karşı çok sevecen davranıyorlar. Biz herhangi bir vukuat işlesek de onlara göstermeden yapıyoruz. Yani onlar zaten artık yaşları ilerledikleri için herhangi bir restoranda 24 saat çalışacak tipte ahçı değillerdi ama Allah ömürlerini o kadar nasip etmiş. Bizim kazıdaki arızalardan sonra işte bir kış geçti vefat etti, bir yaz geçti vefat etti gibi duyduk. Allah rahmet eylesin. Çok ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bize çok emek verdiler. Kazı yerinde en önemli görevlerden bir tanesi de bulaşık konusu. Önceki yıllarda bulaşık sırayla yıkanırdı. Fakat şimdi araştırma teknemizin içinde bir tane de kazı yerinde olmak üzere iki tane tam otomatik bulaşık makinesi var. Sadece onları doldurup boşaltma görevimiz var. Bunları da sırayla yapıyoruz. Çıkan eserlerin konservasyonu da çok önemli. Ne yapıyoruz? Çıkan eserlerin konservasyonunda hemen bulunduğumuz yerde hazırladığımız küçük bir laboratuvar var. O laboratuvarda bunların konservasyonuna başlıyoruz. Çünkü bunlar yıllarca tuzlu suyun içinde tuzu emmişler. Arkasından biz onları tatlı suya koyup içindeki tuzu çıkartmaya çalışıyoruz. Bu bayağı bir zaman alıyor ama sonunda biz başarı sağlıyoruz. Kamp yerinde diğer bir önemli konu da bulunan iki tane tankta o suyu biraz ılıtmanız gerekiyor. Değilse soğuk dalıştan çıktıktan sonra oradaki rüzgarla, burası çünkü çok rüzgarlı bir bölgeydi, duş yapmak için geldiğinizde bir de soğuk suyla duş yapmaya kalktınız mı o günün bütün tadı tuzu gidiyor. Bu resmi koydum çünkü size buradan bazı arkadaşları tanıştırmak istiyorum. Gördüğünüz kazıyı müsaadesini elinde bulunduran profesörümüz, Donald Frey fotoğrafçımız, Sheila bizim bilgisayar programlarımızın uzmanıdır. Çok uzun yıllardır sadece aynı konuda ilerlediği için bu konuda gerçekten çok iyi. Şu gördüğümüz hanımefendi kendisi şu anda Sri Lanka'da kazı yapıyor. Devi profesörün yardımcısı ve kazıyı idare eden kişi. Şuradaki hanımefendi sanat tarihi profesörü. Amerika'da hala ders veriyor. Çok uzun yıllardır kazılarda birlikte çalıştık. Şu hanımefendi 6 veyahut 7 kazıya Türkiye'de katılmış bir öğrencimiz. Bu arkadaşımız Murat, ayda benim gibi diğer teknenin kaptanlığını yaptı. Aynı zamanda da dalış malzemelerinin bakım onarım ve teknik işlerinden sorumlu. Şu arkadaşımız Zafer, bütün süresini makine, motor, jeneratör, su makinalarının kontrollerinde geçirir. Şuradaki arkadaşımız o zamanlar Milavanda'nın kaptanıydı. Diğer arkadaşlar şu, ondan sonra şu, şu, şu, şu, her sene kendi paralarını ödeyip kazıya katılabilecek imkana sahip olan öğrenciler. Böyle de bir sorun var. Eğer gelmek istiyorsa kazıya, kendi yol parasını kendi karşılaması gerekiyor. Kazı yerine geldikten sonra zaten biz onların bütün yiyecek içecek masraflarını karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi daha yoksul yıllarda su kısıtlı olduğu için denizde banyo yapıyorduk. İşte kendi berberimizi kendi aramızda saç keserek hallediyorduk. Yemeklerimiz de böyle çok basit inşa edilmiş deniz kenarındaki bir yemekhanede yiyorduk. Çöp toplama çok önemli bir görevdir. Bu görevi çok uzun yıllar fotoğrafçımız Donald Frey yapmıştır. Çünkü ona başka bir görev verdiğiniz zaman unutuyor, eline yazıyor, avucuna yazıyor filan. Ama bu yıllardır bu çöp toplama görevini kendine göre kolay bir görev buluyor. Sabah ve akşam günde iki defa çöpler toplanıyor. Büyük torbaların içinde biriktiriliyor. Haftada bir defa o çöpleri almak için tekne geliyor. Onunla birlikte kıyıya gönderiliyor. Çamaşır konusu da çok önemli. Önceki yıllarda yakındaki bir kuyuya gider. Herkes bir plastik leğen içinde kendi çamaşırını kendisi yıkardı. Ama sonraki yıllarda Virazon'un içinde tam otomatik çamaşır makinesi olmasına rağmen 40 kişinin çamaşırını yıkayıp kurutmaya kalktığınızda ne su, ne deterjan, ne zaman yeterli olmuyor. Hafta sonu çıktığımızda yöresel bir çamaşırhanede bu işi hallediyoruz. Yapılan kazılarda basınç odalarını ve dalış hastalıklarını iyi bilen doktorlar bulunuyorlar. Doktorsuz parmağını dahi suya sokmak yasak. Doktor oradaki tıbbi malzemeyi sürekli kontrol altında bulunduruyor. Basınç odalarını bizim ekibimizdeki arkadaşlarla birlikte gösterdiğim Murat arkadaşımız basınç odası operatörüdür. Onunla birlikte sürekli faal durumda tutuyor. Zaman zaman iki, zaman zaman üç doktorun olduğu oluyordu kazılarda. Ama doktor olmadığı zaman kesinlikle dalış yerine getirilmiyor. Bizim yaptığımız dalışlarda teknenin üstünde iki kişi o günkü kayıt defterinden sorumlu oluyor. Yani biz dalgıçların logbook dedikleri defter. Biz o zamanlarda herhangi bir turistik veyahut da sportif dalış merkezi olmadığı için tüplü dalmasını kazıdaki dalış hocasından öğrendik. Ve hiçbir zaman şahsi kayıt defterimiz olmadı. Oradaki tutulan kayıt defterine bütün dalışlar yazılırdı. Sonradan dediler ki dalışa gittiğimiz yerde kaç dalış yaptın dalışlarını göster. Bizde öyle bir kayıt yok çünkü kayıt şöyle büyük bir defter. Onu da alıp gittiğin tatil yerinde gösterecek bir imkan yok. Bu kişilere timekeeper deniliyor. Timekeeper o gün yapılan bütün dalışlardan sorumlu. Tekneden denize sadece serinlemek için bile atlamak isteseniz timekeeper'a gidip ben serinlemek için bir suya girip çıkacağım diyorsunuz. O da şimdi olmaz dalgıçlar çıkıyor 5 dakika sonra der. Veyahut da evet hemen gir çık dalgıçlar suya girecekler. Ona göre her şey kontrol altında tutuluyor. Dalgıçlar suya atladıktan sonra birbirlerinin tüplerinde, regülatörlerinde herhangi bir kaçak var mı diye kontrol ediyorlar. Ve bu kontrolün akabinde dönüp timekeeper'a biz hazırız diye işaret veriliyor. Timekeeper elinde kronometre bulunuyor. Size dal dedikten sonra da dalışı başlatıyor. Aşağıya indiniz, yapacağınız çalışmayı yaptınız. Bu arada paletlerinizi çıkartabilirsiniz. Batıktaki tarihi eserlere zarar vermemek açısından bu çok önemli bir kural. 2 dakika önce size 2 dakika anonsu geliyor. Şimdi bu anons nasıl geliyor? Eskiden Böyle bir demir boru vardı. Bir tane de çekiç vardı. Timekeeper çekici eline alır. O boruya arka arkaya iki defa vururdu. Ting ting. Ting ting. Bunu duydunuz mu siz suyun altında? Dalışın bitimine iki dakika kaldı. İşte eğer bir eseri topluyorsan onu yanındaki sepetin içine koyup etiketini yazmak için bir süren oluyordu iki dakika. Paletini çıkarttıysan onu giyiyordun. Ki bu iki dakika sinyali çalındığı anda dalan iki kişi hemen bir göz göze gelirler. Evet, sen ne durumdasın, ben ne durumdayım. Dalan kişilerden bir tanesi pneumatik makine kullanıyorsa veyahut da su altı metal dedektörü kullanıyorsa bu sinyali duymayabilir. Şimdi bu zamanda bu nasıl oluyor? Üretilmiş profesyonel dalgıç sinyal aletleri var. Onun bir tane hoparlörü var. Suyun içine sarkıtıyorsunuz. Buradan da diyorsunuz ki şu sesi duyduğunuzda o bugünkü bizim trafik polislerinin kullandığı sirene benziyor. Bu iki dakika demek. Ambulans sireni çaldığında bu da dalışın sonu demek ki kesin dipten ayrılmanız gerekiyor. Dipten ayrıldığınız zaman yukarıya çıkış hızınızı da korumanız gerekiyor. 10 metrede bir 10 metreyi 1 dakikada alacak şekilde eğer 40 metrede dalıyorsanız 4 dakika süreniz var bekleme yerine gelmek için. Bekleme yerinde suyun üstünde hazırlanmış bir platformun altına asılı trapez var. O trapezin yanında satıh beslemeli oksijen regülatörleri var. Geliyorsunuz, kendi hava regülatörünüzü çıkartıyorsunuz. Oradan bir regülatör alıp o regülatörün içindeki saf oksijeni soluyarak bekliyorsunuz. Bu dalışlarda Dr. Van oksijen tabloları kullanılıyor. Yani bildiğimiz normal dalış tabloları kullanılmıyor. Kimin kimle dalacağı, kimin bulaşık makinesine bulaşıkları koyup çıkartacağı, kimin o gün çöp toplayacağı, kimin tüpleri dolduracağı, kimin timekeeper olacağı, sabah kahvaltısından sonra hemen yemek yediğimiz yerde bir toplantı yapılıyor. Araştırmadan sorumlu olan Devi Hanım orada gördüğünüz gibi elinde listesi, dalış programını ve o günkü görevlerin dağıtımında bulunuyor. Ekibe yeni katılan kimse varsa onu tanıştırıyor. Ayrılan kimse varsa o uğurlanıyor. Böylelikle herkesin yapmış olduğu hem görevler tevdi ediliyor hem de yenilikler bildiriliyor. Fakat bir kişi var ki o bu görevlerin hiçbirine katılmıyor. Bakanlık temsilcisi. Ne çöp toplar, ne bulaşık yıkar, ne bir şey yapar. Ona zaten böyle bir görev de vermek doğru olmaz. Niye? O çünkü bakanlığa kendisi yazması gereken envanterler vardır, çalışmalar vardır. O yeri geldiğinde kendi odasına çekilir, o görevleri yerine getirir. Tabii hiç dalış kazası olmuyor diye düşünmeyin. Gördüğünüz gibi sadece bir sprey boyayı açarken bile zaman zaman kazalar vuku bulabiliyor. Ama Tanrı'ya şükür ki Uluburun'dan sonra kullanılan bu Dr. Van tabloları sayesinde hiçbir dalış kazası vuku bulmamış. Sadece iki paranoya gerçekleşmiş. Bu iki paranoyanın haricinde herhangi bir şey olmamış. Zaman zaman kazı esnasında ilginç doğa olayları da karşı karşıya kalıyoruz. Mesela zamansız çıkan fırtınalar Poseidon'un patron olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. Ama bu resimde gördüğünüz bir mola mola balığı Akdeniz'de de yaşıyor. Dalıştan çıktıktan sonra platformun üstünde karşıdan böyle sanki gri üstüne kırmızı kareli gömlek giymiş bir insan ölüsünün sırtını görüyormuşsunuz gibi bir görüntü. Gittikçe yaklaşıyor dalış platformuna. Maalesef zavallı hayvan şurada bakın ağlar elinde. Onu ağların içinden böyle yırtar bir şekilde çıkartmışlar, salmışlar. O ağlar çok uzun bir gelin duvağı gibi. Hayvan biraz çırpınıyor. Suyun üstüne geliyor. Fakat gücü kalmamış artık yani. Bitiyor. Bırakınca kendini tekrar biraz batıyor. Biraz çırpınıyor. İşte elimize maske paleti aldık. Korka korka suya girdik. Ne olduğunu gördük. Fakat şimdi tabii ki insan bilmediği şeyden çekiniyor. Ha, bizi ısıracak bir hali yok. Çünkü ağzı tenis topu büyüklüğünde. Şurası ağzı. Şurada gözü var. Şu alt yüzgeci. Şurası kuyruğu. Ya internetten de mola mola diye girdiğin zaman değişik fotoğraflarını görebilirsiniz. Yani ısırsa ısırsa ancak şu kadar bir yeri ısırabilir. Yani öyle köpek balığı gibi bizi yok edecek bir durumu yok. Gidip ağlarını temizledik. Bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Bilseydim o zaman onları da temizlerdik. Bakın şunlar, şu gördükleriniz, bunlar parazit.
Ama ekosistem besleniyor onlar
birbirine. Şimdi çok fazla olduğu zaman hayvanın ölümüne yol açıyormuş. Tabii her ne kadar arkeolojik kazı yapsak da meraklı bir tip olduğumuz için orada balıklarla, canlılarla ilgili kitaplarımız da var. Oradan okuduk ki bunlar da temizleseymişiz iyi olurmuş. İnşallah hala hayattadır. Biz onu Ege'nin serin sularına gönderdik. Arkadaşlar kazı bittikten sonra yapılması gereken bazı görevler var. Bu tabii kazının sonucu olduğu için yavaş yavaş eve dönüş. Gördüğünüz gibi arkadaşımızın kulağında bir kulaklık, şuradan kablosu geliyor. Metal dedektörle kazısı yapılan bölgeyi geziyor. Su altı metal dedektörü. Resmen define arayıcıların kullandığı metal dedektörlerin su altı tipi. Gönül arzu ederdi ki bunlar Türkiye'de satışı yasak olsun ama işte 300 liraya 500 liraya alabiliyorsunuz. Şu gördüğümüz eser metal dedektör sayesinde bulunmuş bir eser. Şurada çipo parçalarını görüyorsunuz. Şu zamanında derinlik göstergesi olarak kullanılmış bir iskandil. Suyun altından çıkartacağımız eserleri eğer ahşapsa bunları önceden hazırlanmış tahta tepsilerin içinde bekletiyoruz. O tahta tepsilerin suyu emmesi gerekiyor ki içine koyduğumuz geminin ahşabıyla beraber yukarıya kaldırmasın diye. Bu da bulduğumuz en güzel seramik eserlerden bir tanesi. Bunları taşıma için bizim kendi bedeni gücümüz yetmediğinden suyun altında balon marifeti derler dalgıçlıkta. Balon marifetiyle taşınmasını görüyorsunuz. Tabii ki paketleme söz konusu. Laboratuvarda, kamp yerindeki laboratuvarda gördüğünüz gibi plastik mutfak kaplarının içine önce biraz kum, onun içine bulduğunuz tarihi eser, onun üstüne de su koyarak bunların geri dönüş yoluna hazırlığını gerçekleştiriyorsunuz. Büyük eserleri suyun altında bekletiyorsunuz. Çünkü çıkarttığınız zaman kazı yerindeki laboratuvarda bunları koyacak imkan yok. Bunları dışarıya çıkartırsanız, kuruyup kendilerini güneşin altında bırakırsanız bozulmaya neden oluyor. O yüzden seyahate başlamadan kısa süre önce gördüğünüz gibi Tavuş Burnu'ndaki kazıdan bulunmuş nefis bir taş çipo. Denizaltıyı uzak mesafelere tekne üstünde taşımak pek mantıklı olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü mesela bu kazı yerinden Bodrum'a dönüşte olduğu gibi Samos Adası'nın sahillerini bordalayarak geçiyorsunuz. Bu esnada Rum veyahut da işte Yunan Deniz Kuvvetleri'nin sahil güvenlik tekneleri geliyor. İşte bir bakıyor, acayip bir tekne, üstünde sarı bir denizaltı filan. Lüzum yok. Yani onun için kamyona bindiriyorsunuz. Kamyon karayoluyla alıyor, Bodrum'a götürüyor. Siz de onun yerine işte tekneleri filan yüklüyorsunuz. Kullandığımız sandalları yüklüyorsunuz. Bodrum'a geldiğiniz zaman bazı şeyleri de böyle vinç yardımıyla ancak kaleye teslim edebiliyorsunuz. Bu gördüğümüz tamburlar nereden geldiği, nereye gittiği, belli. Marmara Adası'ndan kesilmiş mermerler. Kuşadası yakınındaki bir antik şehre taşınıyorlar. Claros antik şehrine taşınıyorlar. Bu bir tapınağın bir sütununu oluşturan 8 tane tambur. Tanesi 7 ton civarında. Şimdi bunları bu işte kayışlarla suyun altında taşımanın nasıl kaldıracağınızı, nasıl ters çevireceğinizi bunları bilmemiz tabii ki bir arkeolog olarak bizim mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Türklerin en çok kullandığı öğrenme yöntemi, deneme yanılma yöntemiyle bunları gerçekleştiriyorsunuz. Zaman zaman bunların altını üstüne çevirelim suyun altında derken bunların yuvarlanıp biraz daha derinlere gittiği oluyor. Sonra gidip oralardan da alıp geri getiriyorsunuz. Ondan sonra Rolling Stones dergisinin bir tane posterine o görevi yapan arkadaşların resimlerini koyup duvara asıyorsunuz. Böylelikle kazı yerinde biraz da eğlence oluyor. Eserler geldi. Bodrum Müzesi'ne teslim edildi. Diyeceksiniz ki bu ne? Şimdi bu bizim kazılarımızın geleneksel kapanış yemeği sonucunda hediye olarak verilen tişörtün baskısı. Kızılburun batısında çalışılmış. Bahsettiğim tamburlar bir kısmı Marmara Adası'nda taş ocağında kesilirken resmedilmiş. Bir kısmı suyun altında dalgıçlar çalışırken resmedilmiş. Kazı sonucu yemeğinde işte o günkü elde olan bütçeye göre bir restoranda bir kapanış yemeği yeniliyor. Ondan sonra gelen öğrenciler evlerine dönüyorlar. Diğer ekip kalıp yapılacak olan işlere devam ediyorlar. Tabii ki şimdi biz bu tür şeylere biraz daha temkinli bakıyoruz. Zaman zaman karşı çıkıyoruz. Niye? Az önce gördüğünüz metal dedektör Amerika'da $300 civarında satılan bir metal dedektör. Suyun altındaki kuma gömülü olan metaller için aynı sesi veriyor. Ne demek bu? Çivi de varsa dit dit yapıyor. Altın da varsa dit dit yapıyor. Kurşun da varsa dit dit yapıyor. Zaman zaman siz orada dit dit yaptı diye bir dalışı orayı kazmayla geçiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 3 sene önce bir balıkçının düşürmüş olduğu bir balık kurşunu çıkıyor. Fakat böyle bir yemeği daha küçük bir restoranda verip biraz para oradan bu metal dedektörü almak için arttırabilirseniz altına ayrı, bakıra ayrı, kurşuna ayrı sinyal veren metal dedektöre $600 verip alırsanız daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ama işte hatıralar da önemlidir diyorlar yabancılar. Onun için böyle bir yemek sonucunda biz de protesto etsek de yine gidip yemeğimizi yiyoruz. Kış bitti. Herkes evine döndü. Virazon'un karaya çekilme zamanı geldi. Millavanda'nın karaya çekilme zamanı geldi. Ve biz bunları bir sonraki seneye hazırlamak için park yerlerine getirip park ediyoruz. Çok uzun mesai saatleri içeren bir kazı olduğu için, çünkü siz 24 saatin 24 saati de göreve hazır bulunmanız gerekiyor. O günkü dalış bitti, akşam yemeğini yediniz, yattınız, bir saat sonra fırtına çıkıyor. Aa, benim şimdi uyku saatim, kusura bakma diyemiyorsunuz. Kalkıp gene göreve devam ediyorsunuz. O yüzden tekne personeli olan arkadaşlara Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün bir hediyesi olaraktan bir haftalık ekstradan bir izin veriliyor. O mesai saatlerini gidip orada yorgunluğunu çıkartsınlar diye. Böylece Bodrum'a dönmüş oluyoruz ve bir sonraki sene için hazırlanıyoruz. Şimdi size göstermek istediğimiz küçük bir filmimiz var.